Ayrım 11.
Sayfa 112. Arabalar sebze yüklüydü. Soran bir sesle Barry deyince ihtiyar bir adam evet anlamında başını salladı. Ama arabaya binmesi için ona çağrıda bulunmadı. 10 metre kadar ilerledikten sonra böyle bir çağrıyı kafasından geçiriyormuş gibi başını geriye doğru çevirdi. Kruke'yi geçen ikinci araba süt güğümleriyle doluydu. Sürücüsü şişman bir kadındı. Kruke arabaya binme isteği anlatan bazı işaretler yaptı ama kadın durmadı. Kruke söğüt ağacından kestiği kalın sopaya kadının güvensizlik gösterdiğini düşündü. Karnına saplanan sancılar yüzünden sopasız yürüyemiyordu. Gelip geçen arabalar gittikçe sıklaşmıştı ama son iki olay arabanın birine binmek için yeni girişimlerde bulunmaktan küçük adamı alıkoydu. Artık sebze, süt ve et yüklü kocaman ve ünlü kervanlar sabahın ilk saatlerinde veremli kırların dört bir yanından baş şehre doğru akın etmeye başlamışlardı. Atların nal sesleri ve arabaların takırtıları bir süre devam etti. Kruke onlardan hep sakınıyordu çünkü karşıdan hemen hiçbir taşıt gelmediği için köylüler de yalnızca sağdan gitmiyorlardı. Paris uykudaydı. Sabahın erken saatinde köylere diyecek bir şeyi yoktu. Bizim demir işçisi bir süre tren yolu boyunca yürüdü. Tren gelince olduğu yerde durdu. Vagonların üstündeki yazıları okuyamıyordu. Çünkü tren çok hızlı gidiyordu. Ama bu tren Almanya'dan gelmiyordu. Burası şehrin güneyine düşüyordu. Saat 4:30'a doğru hava iyice ışıdı. Çevrenin görünüşü değişti. Tarlalar geride kalmış, şehrin kenar mahalleleri başlamıştı. Küçük evlerin küçük bahçeleri ve güzel ağaçları vardı. Sokakların bazı yerlerinde açık kahvelere rastlanıyordu. Gözleri uykulu, önlükleri kirli, saçları pomatlı garsonlar kaldırımların üstüne hasır koltukları diziyorlardı. Şoförlerin kimisi kahve, kimisi çay istiyordu. Sonra gene bahçelerin ve seslerin kapladığı uzun mesafeler açtı. Tabelalarla dolu duvarlar, belediye ilanları her yerde göze çarpıyordu. Her yer betondandı. Yiyecekle dolu arabalar artık pazarlara ulaşmıştı. Geride kalan birkaç arabacı beygirleri dehliyordu. Yollarda otomobiller sıklaşmıştı. Bunlar hızını birden artırıyordu. Çoğu mavi renkler içinde parıldayan, tabuta benzeyen soğuk hava depolu arabalar geriye kalmıştı. Sonra otobüsler ve tramvaylar başladı. Hepsi işçi doluydu. Halle şehrinden ufak tefek, kaba saba işçi hızı değişmeyen adımlarla yürüyordu. Yorulmuştu. Karnındaki sancılar artmıştı. Kahvehanelerin önünden geçerken tezgahların ardındaki beyaz saatlere şimdi daha sık bakıyordu. Tam saat 7'de Saint Michel bulvarında olmalıydı. Saat 5 sıralarında hava iyice aydınlandı. Yarım saat sonra güneş doğuyordu. Şehrin kendisi başlamıştı artık. Taşların ve asfaltın üstünde yürümek gittikçe zorlaşıyordu. Ulaşım da çoğalmıştı. İşçilerin çoğunun elinde güğümler vardı. Parlak renkli otomobiller vızır vızır işliyordu. Şehir tertemiz ve düzenliydi. Temiz bir şehirde öğle yemeği, ev kirası, çocukların okul giderleri için büyük mücadeleler olurdu. Bütün bu insanlar, bu Fransızlar çalışıyor, mücadele ediyor, yaşıyorlardı. Halle şehrinden demir işçisi Kruke bütün bunları anlıyordu. Çünkü o da çalışıyor, mücadele ediyordu. Almanya'da o da böyle yaşamıştı. Onun mücadelesi şimdi de sürüp gidiyordu. Bir bakıma o şimdi de çalışıyordu. Ama gene yaşıyor muydu? Elbette. Ölülerin karnı sancmazdı. Saint Michel bulvarına doğru yaptığı yürüyüş tam bir eylemdi. Yanında mücadele arkadaşları, dostları, Front Populaire vardı. Bulvar Saint Michel. Sonra bir yan sokak ve numara 123. Yüksek, dar ve kibar bir ev. Saat sabahın 6:30. Saat 6:30. Saat 7 demek değildir. Evde de henüz bir kıpırtı yok. Daha beklemek lazım. Demir işçisi evin karşısında durdu. Bir ara bir erkek hizmetçi evden çıktı. Sonra bir hizmetçi kız elinde bir bohça ile göründü. Derken şişman bir adam kıpkırmızı yüzüyle taş merdivenin üstündeki kapıda durdu ve etrafına bakındı. Daha sonra bir polis memuru sokaktan aşağıya doğru yürüdü. Oralarda yasalara aykırı bir şey olmadığını göstermek için bir sonraki köşeye kadar dümdüz gitmek gerekliydi. Dünyanın bütün polisleri bunu gerekli görürdü. Aralarında hiçbir ayrım yoktu. Artık saat 7 olmuştu. Ufak tefek kaba saba adam caddeyi geçti, merdivenden yukarı çıktı. Karşısına açılan kapıda şiş yüzlü bir adam belirdi. Kuruki ona doktorun adresinin yazılı olduğu kağıdı gösterdi. Adam kağıda baktı, el hareketleriyle amacını anlatmaya çalıştı. Umursamazlık anlatan bir biçimde omuz silkti, yol serbestti, bu geçitte aşılmıştı. Kırmızı boyalı trabzana tutunarak geniş merdiveni çıktı. Ev gerçekten güzeldi. Doktor iyi bir adam olmalıydı. İşte doktorun levhası. İş yalnızca zili çalmaya kaldı. Bir hizmetçi kız kapıyı açtı. Demir işçisi doktorun adını söyledi. Bir akşam önce birlikte oturduğu Fransız arkadaşı ona doktorun adının nasıl söyleneceğini öğretmişti. Hizmetçi kız şaşkınlık içinde başını salladı. Onun anlamadığı dilde bir sürü şeyler söyledi. Birçok işaretler yaptıysa da durumu gene açıklayamadı. Sopayla yeri, parmakla karnında sancıların bulunduğu kısmı göstermenin de hiçbir faydası olmadı. Hizmetçi kızın işaretlerinden biri oldukça anlamlı gelmişti. Kız plakayı göstermişti. Plakada 5-8 rakamları vardı. Bunlar görüşme saatlerini anlatıyordu. Ama Kruke sıra dışı olmalıydı çünkü ödeyecek parası yoktu. Bunun için olağanüstü bir zamanda sabah saat 7'de ortalık kızışmadan geliyordu. Doktorun onun için fazla mesai yaptığını sanmıştı. Bundan sonra boş zamanı olamazdı. Böyle bir uzmanın her dakikası para demekti. Evinde pahalı şeyler, hizmetçiler doluydu. Fransızca bilmeden de olmuyordu. Kapalı kapının önünde dikilip kaldı. Merdivenin alt tarafında çıplak kafalı adam göründü. Yüzü daha çok kızarmıştı. Anlaşılan bir ipucu yakalamıştı. Asıl kuşku duyulması gereken sopaydı. Pantolon da yeni değildi. Demir işçisi merdivenden aşağı indi. Kapıdan dışarı çıktı. Yapılacak başka bir şey yoktu. Herhalde doktor kendisini beklediklerini, normal saatten önce içeri bir adamın alınması gerektiğini söylemeyi unutmuştu. Böyle kişilerin binbir türlü işi olabiliyordu. Üstelik muayene de parasızdı. Belki de doktoru bir ameliyata çağırmışlardı. O zaman asıl görüşme saatinden önce ya da sonrası için yeniden bir saat saptamak gerekliydi. Öyle içeri rastgele dalıp girmek olanak dışıydı. Pazar akşamı da dostlarıyla buluşurdu. Bu arada yeni girişilecek işler görüşülebilirdi. Ufak adam bir evin duvarı dibindeki taşın üstüne oturdu. Konuk olduğu evin sahibinin verdiği kağıt paketi açtı ve beyaz ekmeği çiğnemeye başladı. Sonra yola düzüldü, geldiği yere doğru yavaş yavaş yürüdü. Akşama doğru oraya varabilirdi. Sevimli ve yardımsever bir insan olan Fransız doktor, hastanın niçin gelmediğini birkaç gün sonra soruşturduğu zaman, Alman'ın sabah saat 7'de muayene edileceğini sandığını öğrendi. Çünkü parasız muayene ancak çalışma da saati dışında olabilirdi. Doktor bu işe çok şaştı. Gaumer ile İrk. İrk'i yıkmak kolaydı. Çok işi vardı. Çok kimse için uğraşıyordu. Ama kendine baktığı yoktu. Şimdi şurada ölüsü yatıyordu. Gaumer onu buradan alıp gömmenin çok zor bir iş olduğunu ayrımsadı. Büronun döşemesi üstünde boydan boya uzanmıştı ölüsü. Gaumer önce onu sırtına almayı denedi ama olacak iş değildi. Bu Gaumerler irkleri taşıyamazlar. Gaumer irkin sol ayağından tuttu, bütün gücünü toplayıp kapıya doğru sürükledi. Kapıya gelince öteki bacağı sımsıkı takılıp kaldı. Bu yüzden koca bedeni tekrar büroya sürüklemek zorunda kaldı. Bu kez başından tuttu ama epeyce güçlük çekti. Daha önceki yerine bıraktığı zaman rahat bir soluk aldı. Her yanı ter içinde kalmıştı. Bir sandalyeye oturdu ve rahatladı. Gaumer düşünmeye başladı. Düşündükçe derine daldı. İrki bu kez başından tutup kapıdan çıkarmalıydı. İşin çıkar yolu buydu. Her şeyin çaresi bulunur. Yeter ki derinden ve soğukkanlılıkla oturup düşünmeli. İrk her zaman böyle söylerdi. Galmer başından tutup İrk'i kapıya doğru sürüklerken iki defa kafayı elinden kaçırdı ve yere kapaklandı. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu başı tutamak diye oraya koymamışlar ki. Neyse, İrk'in bedeni şimdi merdiven başında bulunuyordu. Bu koca şeyi bir de merdivenden aşağı indirmek vardı. Galmer'in bir adım atması bu işe yetti. Ama ağırlığın meydana getirdiği sarsıntı, merdivenin alt tarafındaki korkuluğun kırılmasına neden oldu. Zaten iyice köhneleşmişti. İrk bunun yenilenmesi gerektiğini her zaman söylerdi. Ne yazık bu işe Galmer razı olmamıştı. Ama ertesi sabah işe giderken gelip geçenler korkuluğun yenilendiğini gördüler. İrk'in ölüsü aşağıya inmişti ya, bu da bir aşama demekti. Ama bu aşamanın bir anlam taşıması için daha da ileri götürülmesi gerekliydi. Çünkü büroda olduğundan daha çok meydanda kalmıştı burada. Bu arada çok kötü bir şey oldu. Galmer ölüyle 2 saatlik umutsuz bir uğraşmadan sonra onu bir türlü dışarı çıkaramayacağını anladı. Merdivenle kapı arasındaki boşluk çok dardı. Kapı da içeri doğru açılıyordu. Galmer aynı anda hem kapıyı açıp hem de ölüyü kaldıramıyordu. Onu yana yatmış duruma gelecek gibi bir türlü çeviremiyordu. Oysa gerekliydi bu. Ne yapıp yapmalı, ölüyü yana çevirmeliydi. Galmer yeğenini çağırıp bu işi temizlemesi gerektiğini düşündü ama bu tehlikeliydi. Bu tembel ve serseri delikanlı yaptığı yardımı ona pahalıya ödetebilirdi. Zaten tembel ve düşük biri olmasaydı böyle bir iş için ona başvurmazdı. O geceden sonra bu delikanlının avucu içine düşecek demekti. Ve gene bu, onun da temizlenmesi gerektiği anlamına geliyordu. Apaçık ortadaydı bu iş. Öyküyü anlattığı zaman yeğeni biraz tuhaf bakmıştı ona. Her zaman hemen kabul ederdi. Galmer bu kez kabul etmekte biraz fazla acele ettiğini sandı. Sevincini gizlemekte güçlük çekiyordu. İkisi birlikte kapıyı açıp ölüyü eşiğin üzerinden çekmeyi başardılar. Ama bundan sonra onu bir adım ileriye bile götüremediler. Ne oluyordu? Artık hiçbir engel kalmamıştı. Üstelik de 2 kişiydiler. İşin önemli yanı başarılmıştı. Bir süre sonra durumu iyice kavradılar. Galmer önce kötümser olmuştu. Ölünün başından çeken yeğeni, İrk'in bacaklarını tuttuğu sırada ona çok uzaktaymış gibi göründü. Sonra yeğeni birden "Adam kocaman oluyor," dedi. Gerçekten de öyleydi. Yaşadığı günlerde İrk Galmer'den daha büyük değildi. Hiç olmazsa Galmer'in gözünde böyleydi. Cinayetten sonra bile büroda onu taşımakta zorluk çekerken doğal büyüklüğünde sayılabilirdi ama şimdi açık havada ele gelmeyecek kadar büyümüştü birden. Bacaklarını 2 sütun gibi görüyordu. Başı yuvarlak bir defne ağacına benziyordu. İkisi de durup ölüye baktılar. Amca ayak, yeğen baş tarafındaydı. Onlar böyle dururken ölü beden şaşılacak bir hızla uzadıkça uzadı, kalınlaştıkça kalınlaştı. Artık insan değil, bir devdi sanki. Bu koskoca et ve kemik yığınını nasıl gömeceklerdi? Bu dağ toprağın altına girebilir miydi? Galmer kendisini kaptırdığı paniğe benzer korkuyu yenmek için elinden geleni yaptı. Hemen bir halat, daha doğrusu çelik bir halat bulmalıydı. Fabrikanın önünden geçen kanala İrk'i sürükleyip atmak için belki de bir kamyonun arkasına bağlamak gerekliydi. Buna diyecek yoktu. Bütün anahtarlar Galmer'deydi. Kamyon ve halat gibi şeyleri sağlayabilirdi. Ağır adımlarla garajlara doğru yürüdü. Garajdan çıkardığı kamyonu geriye doğru sürerken İrk'in bacağını çiğnedi. Sanki bir granit blokun üstünden geçmiş gibi akis plakaları çatırdadı. Bir tanesi de kırıldı. Şimdi İrk'in bedeni tam 5 metre uzunlukta vardı. Çapı da 1,5 metreden fazlaydı. Ayaklarından birini çelik halata takıp kaldırmak için krikoyu kullanmak zorunda kaldılar. Kriko bile yüke dayanamayıp eğildi. Bu yüzden bütün mekanizma işlemez duruma geldi. Galmer arabaya çıkmaya çalışırken yeğeninin kendisine baktığını ayrımsadı. Bu bakış onu derinden kuşkulandırdı. Bu adamın kendisinden korktuğu apaçıktı. Bu yüzden tehlikeli oluyordu. Yeğen iş bittikten sonra Gamer'in kendisini öldürmek zorunda kalacağını artık iyice sezinlemişti. Önce davranıp amcasını nasıl yakalayacağı konusunda kafasında planlar kuruyordu. Gamer onu derhal öte dünyaya yollamak zorundaydı. Ama önce iş bitsin de hele. Bundan daha doğal bir şey yoktu. Halat İrk'in bacağından iki defa kaydı. Sonra da kamyonun motorunun zayıf geldiği anlaşıldı. Motor tıkanıp kalıyordu. Bu kamyonun şoförünü tuzla buz etmeliydi. Neden arabasına iyi bakmıyordu? Yoksa kötü bir niyeti mi vardı? Gamer ikinci garaja koştu. Kan ter içindeydi. Ölünün önüne iki kamyon yanaştırdılar. Öndekini amca, arkadakini yeğen sürüyordu. Ama bedenin ne olduğunu göremiyorlardı. Ulaştırma işi gene aksadı. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Arkadaki kamyon öndekinin üstüne bindirdi. Gamer küfür ederek arabadan indi. Bedenin bir parçası daha yitirilmişti. Arkadaki arabanın radyatörü öndeki arabaya çarpıp bozulmuştu. Bir kez daha işe giriştiler. Avlunun kanala bitişik yerinde bir çöküntü oldu. Arkasından da kendileri kaydılar. Ölünün bedeni sanki bir kamyon olmuş, arabaların hızla yürümesini sağlamıştı. Üstelik ışık da yetersizdi. Arabaları gerektiği gibi kullanmak zor oluyordu. Şu işi gündüz yapmalarına bir engel olmasaydı ne iyi olurdu. Belki millerce uzaktan duyulabilecek bir çatırdı daha oldu. Gamer'in kamyonu tren yapılmasına rağmen kanala sürüklendi. Arkasından yeğeninin kamyonu da aynı kazaya uğradı. Gamer çamurlu sudan çıkıp kıyıya geldiği zaman bir şırıltı işitti ve yeğeninin aşağıya doğru yüzdüğünü gördü. Kamyonların ikisi de suyun içinde kaybolmuşlardı. Ama İrk'in bedeni kanalın tam içinde bulunmasına rağmen sularla örtülmemişti. İrk kocaman bir dev gibi kirli suyun üstünde duruyordu. Hiç gizlenemeyecek bir yığın gibiydi. Dizleri ve başı uzaktan göze çarpıyordu. Gamer sudan çıkmak için kanalın kenarlarına tutunmak isteyen yeğeninin parmaklarına bastı. Gözlerinde cinnet belirtileri vardı. Giacomo Ui'nin öyküsü 1. Ölümünden bu yana 50 yıl geçti ama bir süre dünyayı tir tir titreten Giacomo Ui'nin kişiliği ve alın yazısı üzerinde açık seçik bilgisi olan pek az kişi vardır. Padua'ya egemen olduğu sıralarda bütün İtalya bu şehre dehşetle hem de korkuyla gözlerini dikmişti. Ama Padua onu çok çabuk unuttu. Patatesten başka bir şey yemeyen yoksullardan kahramanlar yaratmak istemişti. İşte bunu affetmediler. Dünya tarihini incelemiş olan herkes, halkın büyük adamlarına karşı gösterdiği davranış üzerinde duyulan nefret ve utanç duygularını bilir. Düşüncelerin en yukarı noktasına çıkmasını bilmeyen, önderlerin bakışlarının ve konuşmalarının kendisinde uyandırdığı sarhoşların sürüp gittiği kısa yollardan daha uzun bir zaman ülke uğruna canını koymaya istekli olmayan bütün ulusların bu küçük insanları denebilir ki daha işin başlangıcında selam durmak için kollarını yukarıya kaldırdıkları anda ceplerini taşla doldurmuşlardır. Patates yiyen yoksul kişilerden başka türlü olmalarını isteyen adama bu taşları fırlatmaya hazırdırlar. Her zaman için istedikleri tek şey maddi durumlarını düzeltmektir. Bu önemsiz iş kahramanların onlara sağlayacağı tek şeydir. Bunun yanında büyüklük de söz konusu. Kahramanlardan da patates sağlamaktan başka bir şey istenmiyor demek artık. Küçük adamlar onların durmadan kötüleşen durumunu birazcık düzeltmekten başka bir işle uğraşmayan önemsiz insanların başında bulunmasına yoksullukları böyle ağır da olsa dayanabilirler. Bu ayak takımının içinde yaşadığı tek umut onlar için şu ya da bu biçimde önceden tasarlanmış olan yıkılıştan kurtulmaktır. Onların geçirdiği en iyi günler zahmetli zamanlardır. Bundan dolayı her gerçek büyüklükten ürker. Tarihsel önemi bulunan girişimlere yanaşmaktan hoşlanmazlar. Savaşlar onları çok korkutur. Fedakarlıklar homurdanmalarına sebep olur. koskocaman planları bile şüphe duyarak yerine getirirler. Ne kadar çok sıkıntılı olsa da, ne kadar sövük sayarak söz konusu etseler de, değerli yaşamlarını her şeyin üstünde tutarlar. Önder için onları tombullaştırmaktan ve şişmanlatmaktan daha yüce şeyler bulunduğunu sanki sezinlemişler gibi onun uzun süreli niyetlerine karşı koyarlar. Tarihsel büyüklüğün kocaman tablosunu sunmak istemezler, patates isterler. Onlara bel bağlayan büyük adam daha başlangıçta ihanete uğramış ve bir pula satılmış demektir. Er ya da geç sipsivri ortada kalacak, daha iyi bir yaşam sözü verdiği ve yalnızca tarihsel bir şey verdiği insanların sevgileriyle karşılaşacaktır. Bu hiç değişmeyecek, böyle mi kalacak? Acaba hiç kimse bayağı tutkuları olmayan büyük bir adamın yanında bulunmaya hazır bir halk hiçbir zaman bulamayacak mı? Her fedakarlıkta bulunmaya kararlı bir halk, ondan her fedakarlığı istemeye hazır büyük bir adamı elbette bulur. Bir halk ancak büyük adamlarının tarihiyle sürekli olarak uğraştığı zaman bütün küçük çıkarları unutur, büyük bir adama layık duruma gelebilir. Şüpheli büyük adamların tarihi de pek öyle ciddiye alınarak yazılmamıştır. Bundan da kötüsü, onlarla ilgili kitaplar gerçek bir özenle saklanmamıştır. Uyu konusunda büyük kısmı yok edilmiş olan bir kroniğe dayanıyoruz. Bunlar yalnızca birkaç bölümden oluşur. Üstelik zincirleme bir dizi halinde de değildirler. Onun büyüklüğünün tanıkları olarak geriye bunlar kalmış. Herkesin hayranlık duyacağı kadar büyük bir çabayla hazırladığı büyük savaş, bütün şiddetiyle devam ettiği sırada yarımadayı çöle çevirdiği için Uyu'nun büyüklüğünü anlatan belgelerin büyük kısmı da yok olmuştu. Savaşı hazırlayan bütün edebiyatın yok edilmesi karşısında Uyicilerin yaktığı birkaç kitabın ne önemi kalmıştı? Kışı geçirmek için mağara yapmak ve yaşayabilecek kadar yiyecek elde etmek için didinen insanlar, büyük adamlarının büyüklüğünü anlatan belgeleri toplamak için yıllar harcadılar. Bu belgelerin dışında kanun metinleri, nutuklar, kitaplar gibi o büyüklüğü gösterebilecek başka ne olabilirdi ki? Onlar ortaya çıktıktan sonra çevreyle olan ilişki kesildi. Ticaret ve ulaştırma durdu. Halklar arasındaki ilişkiler zehirlendi. Onların büyük etkisinin gerçek tanıkları, yıkıntılar da ortada yok artık. Küçük insanların arılara özgü çalışkanlığıyla her şey yeniden kuruluyor.